Ayrım 3. Kusursuz cinayet yoktur. Kusursuza yakın olanlar vardır. Sivil Atasoy. Sayfa 34. Zevkine ölüm. Her sadist bir mazoşist, her mazoşist bir sadisttir. Dr. J. Paul Deriver. Dünyanın belki de ilk cinsel suçlar birimi Los Angeles Polis Teşkilatı içinde psikiyatr doktor J. Paul Deriver tarafından kurulmuştu. Doktor Deriver çalıştığı dönemde kentte işlenen cinsel motifle hemen tüm cinayetlerin olay yeri incelemesinde bulunmuş, saldırganın nasıl biri olabileceğine ilişkin görüşlerini polisle paylaşmış ve yakalandığında, tabii yakalanırsa, onunla mutlaka yüz yüze görüşmüştü. Doktor Deriver, 1930-1940 arasında Los Angeles'ta işlenmiş cinayetlere ve faillerine ilişkin deneyimlerini 1949'da yayınlanan Cinsel Suçlu, Psikoanalitik Bir Deneme adlı kitabında bir araya getirdi. Saldırganların yanı sıra cesetlerin olay yerinde bulunduğu andaki fotoğraflarını da içeren 500 sayfalık kitabın hedefi elbette sokaktaki insan değil, polislerdi. Bununla birlikte muhafazakarların, özellikle muhafazakar siyasetçilerin eleştirisiyle karşılaştı. Hastalıklı beyinlerin pis eylemlerini bütün çıplaklığıyla gözler önüne sermesine, bir de aşağıda kısa biçimde özetleyeceğim Kara Yıldız Çiçeği fiyaskosu eklenince kriminoloji ve seksolojinin gelişimine önemli bir katkıda bulunan doktorun kariyeri de son buldu. 2000 yılında aynı adla yeniden basılan kitabı cinsel suçlarla ilgilenenler arasında hala popülerliğini korumaktadır ve bana kalırsa en can alıcı cümlesi Doktor Deriver'ın "Her sadistin bir mazoşist, her mazoşistin bir sadist olduğu unutulmamalı" şeklindeki öğüdüdür. Ortadan bölünen yıldız çiçeği. Yıl 1947 idi. Günlerden 15 Ocak. Los Angeles'ın Lemert Park bölgesi sakinlerinden Bayan Betty Bersinger, 3 yaşındaki küçük kızını elinden tutmuş gezdiriyordu ki, Kolizyum Caddesi ile Batı 39. Cadde arasında yer alan boş bir arazide, mavi gözlü, kahverengi saçlı, kolları dirseklerinden bükük, elleri başının üzerinde birleştirilmiş, ağzının iki yanı kulaklarına kadar kesik ve bedeni tam orta yerinden ikiye ayrılmış bir çıplak kadın cesedi gördü. Gazetecilerin genellikle siyah elbiseler giymeyi tercih etmesi nedeniyle sonraları Kara Yıldız Çiçeği adıyla anacağı henüz 22 yaşındaki Elizabeth Short'un katilinin peşine düşen Los Angeles polisi cinsel saldırılar konusundaki bilgisine saygı duyduğu Doktor Deriver'ın önerilerine uygun biçimde yürüttüğü soruşturmanın ikinci yılının sonlarına doğru doktorun yönlendirmeleri sonucunda iki kişiyi tutukladı ancak ne yapıp ettiyse bir türlü savcıyı tatmin edecek delillere ulaşamadı ve tutukluları serbest bırakmak zorunda kaldı. Halbuki doktor bunlardan biri gerçek adı Leslie Dillon olan Jack Sand ile uzun görüşmeler yapmış, hatta Las Vegas'ta buluşarak birlikte birkaç gün geçirmişti. Adam kadın ve cinayetle ilgili olarak polisin dahi bilmediği öylesine ayrıntıları bilmekteydi ki doktorun hiç kuşkusu kalmamıştı. Bayan Short'un katili bu adamdan başkası olamazdı. Ne yazık ki yüzlerce polisin soruşturmasında yer aldığı ve sadece Jack Sand'den elde edilen bilgi ve belgelerin dahi 4000 sayfa tuttuğu Short cinayeti faili meçhul olarak kaldı. Los Angeles polisinin genellikle başarılarla dolu tarihine Kara Yıldız Çiçeği fiyaskosu olarak geçti. Kanımca cinayet gerçekten Doktor Deriver'ın psikolojik profillemedeki hatası yüzünden aydınlatılamamıştır. Bu arada izleyen yıllarda 50 kadar kişinin genç kadının cinayetini üstlendiğini belirtmeden geçmeyeyim. Beni soluksuz sev. Doktor Paul Deriver'ın önemli üzerinde durduğu ve cinsel saldırıların temel sorumlusu olarak gördüğü parafilliler, tekrarlayan, normalden farklı fantazilerin, dürtü ve davranışların yaşandığı cinsel bozukluklardır. Parafilikler toplumun normlarına uymadıkları için anormal kabul edilir, cinsel davranışların kıyılarında dolaşır ve durumu öğrenenler tarafından dışlanır. Bugüne değin ayak fetişizminden ölü seviciliğine değin yüzlerce parafili tanımlanmıştır. Otoerotik asfiksi psikiyatrinin başucu kitabı olarak tanımlayabileceğimiz Amerikan Psikiyatri Birliği'nin DSM, IV, TR tanı ölçütlerinde yer almamakla birlikte diğer parafiller arasında sayılabilir. Otoerotik asfiksiye başvuran kişilerin önemli bir bölümü genç erkeklerdir ama ergenlerde, yaşlılarda ve kadınlarda da rastlanır. Otoerotik asfikside kişi Beynine giden oksijeni kısıtlayarak serebral hipoksiyi sağlar. Eylem sırasında kendini tatmin edebilir. Oksijen miktarını azaltabilmek amacıyla asma, boğaza bağ dolama, başa naylon poşet geçirme, özel üretim maskeler takma, göğse bastırma, oksijen yerine gaz ya da kimyasal soluma gibi farklı yöntemlere başvurur. Bu arada cinsel organının bedenin herhangi bir yerine tercihen boyna bağlanmasına da sıklıkla rastlanır. Dolapta asılı ünlü bir aktör. 4 Haziran 2009 Çarşamba sabahı saat 11 sularında Bangkok'un Nailert Park Swiss Oteli'nde bir temizlikçi kadın süitlerden birinin kapısını tıklattı. Açan olmayınca misafirin kahvaltıya indiğini düşündü, açıp içeriye girdi. Odada gerçekten kimse yoktu. Çalışmaya başladı. Sıra giysi dolaplarının bulunduğu tarafa geldiğinde kapaklardan birinin açık kaldığını fark etti, kapatmak üzere yaklaştı ve birden gözlerine inanamadı. Dolabın sol yan duvarına yaslanmış şekilde yaşlıca bir adam elbise borusuna asılı biçimde yarı çıplak duruyordu. Dünya kamuoyu dolaptaki cesedin kimliğini öğrenince pek üzüldü. Adam 100'den fazla filmde rol almış, 4 kez Altın Küre'ye aday olmuş, Kung Fu dizisinin ünlü oyuncusu, 72 yaşındaki Amerikalı aktör David Carradine'dı. Kimimiz aşırı doz uyuşturucudan öldüğünü, kimimiz uyuşturucu etkisinde kendini astığını düşündük. Ne de olsa defalarca madde kullanırken yakalanmış ve yargılanmıştı. Cuma sabahı ölüm nedeni açıklandı. Açıklamayı yapan Tayland Adalet Bakanlığı'na bağlı Merkez Adli Bilimler Enstitüsü'nün müdiresi Dr. Kunying Pornip Rojanasunant'tı. 30 yıllık kariyerinde 10 binden fazla otopsi yapmış, punk saçları, parlak göz makyajı, apartman topuklu ayakkabıları, farklı giyim tarzıyla medyanın göz bebeği, zeki ve karizmatik bir kadın. Hükümet düşüren doktor. National Geographic'in Olay Yeri Bangkok adlı belgeselinde de yer alan 1955 doğumlu Dr. Rojanasunant ya da aramızdaki kısa adıyla Dr. Pornip, sadece mesleğindeki bilgisi açısından değil, dünyanın bu coğrafyasında yürüttüğü insan hakları konusundaki liderliğiyle de tanınır. Hatta 2006'da Taksin Shinawatra hükümetinin devrilmesiyle noktalanan askeri darbenin hazırlanmasında payı olduğu bile söylenebilir. Çünkü Başbakan Shinawatra'nın ülkesindeki amfetamin kaçakçılarına karşı 2003'te yürüttüğü uyuşturucuyla mücadele 2500'den fazla kişinin öldürülmesiyle sonuçlanmıştı. 2005'te Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu'nun 13 üyesinden biri olarak göreve başladığımda bu kayıplar gündemimizin ilk sıralarında yer alıyordu. Tayland'ın sivil toplum kuruluşlarından bazıları ölenlerden bir bölümünün uyuşturucu kaçakçılığıyla hiç ilgisi bulunmadığını, bazıları da bunların uyuşturucu rantıyla beslenen rüşvetçi polislerin adlarını vermelerinden korkulduğu için hayatlarına son verildiğini ileri sürdü. Dr. Pornip'in otopsi bulgularına dayanarak ölümlerin çatışma sırasında değil, polisin infazları biçiminde gerçekleştiğini açıklaması bu iddiaların doğruluğunu destekler nitelikteydi. Başbakan Taksin Shinawatra'nın uyuşturucuyla savaşı kendi sonunun başlangıcı oldu. 5 yıl kadar sonra doktor yine polisi suçlamaktaydı. Resmi açıklamalara göre polisle People Alliance for Democracy, Demokrasi İçin Halk Birliği arasında çıkan çatışmadaki yaralanmaların nedeni isyancıların kendi üretimleri olan bombalardı. Dr. Pornip bunun doğru olmadığını, yaralanmalara polisin kullandığı göz yaşartıcı bombaların yol açtığını bildirdi. Bu sonuca İngiliz üretici Global Technical Ltd.'nin GT200 adlı gericini kullanarak ulaşmıştı. Global Technical, GT200'ün uzaktan madde dedektörü olduğunu, gerek patlayıcı, gerekse uyuşturucu maddeleri uzak mesafelerden tanıyacak özellikleri bulunduğunu iddia etmişti ve tanesi 36 bin dolardan dünyanın birçok ülkesinin güvenlik teşkilatlarına satmıştı. Gerçi dedektörle ilgili daha sonra pek çok eleştiri yayımlandı ve pek güvenilir bir şey olmadığı ortaya çıktı ama Dr. Pornip'in bu açıklaması Tayland Emniyet Genel Müdürünü görevinden aldırmaya yetip artmıştı bile. İşte Swiss Otel'in bir odasındaki dolapta bulunan David Carradine'ın neden öldüğünü bütün dünyaya açıklayacak olan doktor böyle biriydi. Her şey daha güçlü bir orgazm için. Soruşturmayı yürüten başkomiser Sampresung Yetuam, merak edilecek bir şey yok dedi. Otelin tüm kapalı devre televizyon kayıtlarını inceledik. Bay Carradine'ın odasına daha önce hiç kimse girmemiş. Dolayısıyla olay bir cinayet değil. Doktor Pornip'in açıklaması başka bir gerçeği gözler önüne serdi. Muhtemelen otoerotik asfiksi denemekteymiş. Eylem sırasında kendi kendine boğmuş olduğunu düşünüyorum. Ertesi sabah bir tabloid gazete olan Tayirat, ayakları yerde, elleri başının üzerine bağlı, elbise dolabının borusuna asılı çıplak bir adamın hafif grenli fotoğrafını bastı. Yüzü siyahlanmış, bedeninin bazı yerleri sansürlenmişti. Gazete fotoğrafın kaynağını belirtmemişti ama polise göre fotoğrafı çeken, olay yerine giren adli tıp ekibiydi. Kerada'nın cenazesi Los Angeles'a götürüldü ve ailesinin isteği üzerine Dr. Michael Baden tarafından otopsisi yapıldı. Sonuç aynıydı. Otoerotik asfiksi. Carrad'ın penisine bağladığı ayakkabı bağının diğer ucunu boynuna dolamış, bileklerini bağladığı başka bir ipi dolap borusunun üzerinden aşırdıktan sonra yine boynuna sabitlemişti. Yakınları önce böyle bir sonu kabullenmeyip Carrad'ın Bangkok'ta bir cinayete kurban gittiğini ve soruşturmanın yeterince yapılmadığını ileri sürmüş olsalar da aktörün 5 karısından ikisi sevişirken bağlanmaktan hoşlandığını ve Swiss Hotel'dekine benzer alışkanlıkları olduğunu bildiklerini açıklayınca konu kapandı. Yaşam ile ölüm arasındaki ince çizgi. Hipoksinin cinsel doyum ve orgazm şiddetini artırdığı muhakkak. Ne yazık ki hipoksik, öförünün yarattığı bilinçsizlik ile ölüm arasında çok ince bir çizgi bulunur ve en ufak bir hesap hatası can kaybıyla sonlanır. İşte bu yüzden otoerotik asfiksi parafiller arasında en tehlikelisidir. Ölüm genellikle oksijen eksikliği yaratmak için kullanılan tekniğin zamanında kontrol edilememesinden kaynaklanır. Araştırmalar, otoerotik asfiksi uygulayan kişilerin yaşamı boyunca bir ya da birkaç başka parafilisinin de bulunduğunu göstermekte. Transvestik fetişizm ve cross-dressing en yaygın rastlananları. Zaten otoerotik asfiksiye bağlı ölümlerin olay yerleri incelendiğinde %20-25 kadarında transvestik fetişizmin işaretlerine rastlanması da bu yüzden. Eşlik eden bir diğer parafili, bondage fetişizmi, tıpkı aktör Carrad'ın da olduğu gibi. Ama bir de otoerotik asfiksi tutkunu sadomasoşist seri katiller var ki onlardan bazılarına bu kitabın sayfaları arasında gezinirken mutlaka rastlayacaksınız. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 38.